Ayrım 14.
Beni aldatmıyorsunuz ya Kuruşo. Söylediklerinizin yasalarda yazılı olduğuna yemin eder misiniz onurunuzun üstüne? Yasayı gösterin bana, yasayı göreyim. Uğraşımı bilmez miyim ben dostum? Yasaları bilmez miyim ben? Doğru mu söylediğin? Kızım soyup soğana mı çevirecek beni? Canımı mı alacak? Kanımı mı emecek? Annesinin kalıtını alıyor. Ne işe yarar o zaman çocuklar? Ah ah karıcığım, seviyorum onu. Çok şükür sağlam toprak. Tam bir laberteli yer. Bir aya kalmaz ölür. Fıçıcı alnına vurdu. Bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Sonra korkunç gözlerle Kuruşo'ya bakıp ne yapmamız gerekiyor dedi. Eugenie annesinin kalıtından açıkça vazgeçecek, hepsi bu kadar. Siz de onun kalıtından yoksun etmeye kalkmazsınız değil mi? Böyle bir anlaşma yapmak istiyorsanız sert davranmayın kızınıza. Size önerdiğim bu sözlerle kendi çıkarımı da baltalamış oluyorum dostum. Aman, kim uğraşacak onlarla? Tasfiyeymiş, envantermiş, satışmış, yok bölüşmekmiş. Bakalım bakalım, bir daha söz etmeyelim bunlardan Kuruşa. Yüreğim parçalanıyor. Altın geliyor mu sana? Hayır ama birkaç eski Louis altını var elimde. 12 tane kadar. Vereyim size. Eugenie ile barışınız dostum. Bakın bütün Samur'un diline düştünüz. Zıpır herifler. Hadi hadi bırakın bu dertleri. Bak hisse senetleri de 99 franka çıktı. Bir kez olsun memnun göreyim sizi. 99 franka mı Kuruşo? Evet. Ya 99 frank demek. Adamcağız içinden 99 frank diye söylene söylene yaşlı noteri kapıya dek uğurladı. Adamcağız fitili almıştı. Evde duracak zaman değildi. Hemen yukarıya karısının odasına çıktı. Hadi hanım size gün doğdu. Bütün gününü kızınla birlikte geçirebilirsin. Freud Fond'a gidiyorum ben. Her ikiniz de uslu uslu oturun. Evlilik yıl dönümümüz bugün karıcığım. İşte 10 ekü sana. Tanrı törenine yaptıracağın kürsü için. Uzun zamandır bir kürsü yaptırmak ister dururdun. İsteğin yerine gelmiş olur. Gönlünü hoş tut, kıvançlı ol, sağlığına iyi bak. Kıvanç gibi şey var mı? Yaşasın kıvanç. Karısının yatağına 10 franklık bir ejo atıp alnından öptü. İyisin değil mi karıcığım? Kızınızı yüreğinizden sürdüğünüz halde bağışlayıcı bir tanrının evinizde var olabileceğini nasıl düşünebiliyorsunuz? Dedi heyecanlı heyecanlı anne. Baba tatlı bir sesle cevapladı. Vay vay vay, düşünürüz bunu. Kadıncağız sevinçten kıpkırmızı kesilip haykırdı. Tanrı'ya şükürler olsun. Eugenie, koş babana sarıl, bağışladı seni. Ama adamcağız çoktan kaybolmuştu. Kafası allak bullaktı. Sakin sakin düşünebilmek için tabana kuvvet bağlara gidiyordu. Grande 76 yaşına girmek üzereydi o zamanlar. Nasıl yıllar geçtikçe kişinin tutkuları daha bir çoğalırsa, Grande'nin cimriliği de yaşlandıkça artıyordu. Cimriler tutkulu insanlar, hayatını belli bir düşüncenin gerçekleşmesine adayan, bütün insanlar üstüne yapılan bir gözlem. Bu gibi kimselerin tutkularının simgesine karşı duyarlı olduklarını göstermiştir. Grande içinde her şeyin başında altın geliyordu. Altın hastası olmuştu. Cimriliği arttıkça zorbalığı da artmıştı. Karısının ölümüyle mallarının en küçük bir bölümünün yönetimini olsun bir başkasına bırakmak doğaya aykırı bir şeymiş gibi görünüyordu ona. Kızına malının mülkünün toplam hesabını verecekti, öyle mi? Bağ çubuklarını incelerken elinde olmadan yüksek sesle bağırdı. Başımı kessinler, daha iyi. Bir süre bağda kaldıktan sonra kararını verip yemek saatinde Samur'a döndü. Eugenie'ye pes deyip altınlarının dizginlerini son soluğuna dek kendi ellerinde tutmak için kızını pohpohlayıp kandıracaktı. Adamcağız bütün kapıları açan anahtarını da bir rastlantı sonucu yanına almıştı. Karısına bakmak üzere usul usul merdivenleri çıkıyordu. Oysa babasının yokluğundan yararlanıp Eugenie, Charles'ın o güzel tıraş kutusunu getirmiş annesine gösteriyordu. Ana kız annesinin resmine bakıp onda Charles'ın çizgilerini seyrediyorlardı zevkle. Bağcı kapıyı açtığında Eugenie, şu alnına şu ağza bakın tıpkı Charles'ın alnı ağzı diyordu. Kocasının altın kutuya baktığını gören Bayan Grande haykırdı. Bize acı ulu tanrım. Uyuyan bir çocuğun üstüne çullanan kaplan gibi kutuya sıçradı fıçıcı. Kutuyu alıp pencerenin önüne gitti. Bu da neyin nesiymiş? Altın, som altın. Hayli altın var burada, 2 livre gelir. Demek Charles altınlara karşılık bunu verdi sana. Neden daha önce söylemedin bunu? İyi bir alışveriş yapmışsın kızcık. Benim kızımsın sen, tanımaz mıyım ben kızımı? Eugenie'nin her yanı titriyordu. Grande, Charles'ın bu değil mi? Evet baba, benim değil, kutsal bir kutu bu. Grande, vay vay vay, o senin altınlarını aldığına göre küçük hazineni yeniden kurmak gerek. Eugenie haykırdı, baba! Adamcağız kutunun altın kaplamasını sökmek için bıçağını ararken kutuyu sandalyenin üstüne koydu. Eugenie almak için atıldı ama bir gözü kızında, bir gözü kutuda olan fıçıcı Eugenie'yi kolundan tutup öyle bir fırlattı ki kızcağız annesinin yatağına düştü. Bayan Grande yatakta doğrulup bağırdı. Bey, bey, ne yapıyorsun? Grande bıçağını çıkarmış, altını sökmeye hazırlanıyordu. Eugenie diz çöktü. Babasına biraz daha yaklaşmak için dizlerinin üstünde yürüdü. Sonra ellerini kaldırıp haykırdı. Baba, bütün kutsalların başı için, Meryem'in başı için, çarmıhta can veren İsa'nın başı için, kendiniz için, benim için dokunmayınız buna ne olur. Bu kutu ne sizin ne de benim. Bana emanet bırakan mutsuz bir akrabamızın, hiç dokunmadan kendisine geri vermek zorundayım. Madem emanetti, ne diye bakıyordun? Bakmak dokunmaktan daha da kötü. Dokunma ona baba, kırma. Onu kırdığın zaman onurumu da kırmış olursunuz. Anlıyor musunuz baba? Annesi de katıldı söze. İnsaflı ol bey. Baba, baba. Eugenie öyle bir bağırış bağırmıştı ki Nanon korkuyla yukarı çıktı. Eugenie yakındaki bir bıçağı kaptı. Grande soğuk soğuk gülümseyerek sordu. Ne yapacaksın? Bayan Grande yakındı. Bey, bey, katilim olacaksın benim. Eugenie, eğer bıçağını bu kutuya dokunduracak olursan ben de elimdeki bıçağı göğsüme saplayacağım. Annemi ölüm derecesine getirdiniz zaten, şimdi de kızınızı öldüreceksiniz. Hadi bakalım, yaraya karşı yara. Grande bıçağı kutunun üstüne değdirmiş, kararsız kızına bakıyordu. Demek böyle bir şeye cesaret edebileceksin Eugenie. Annesi cevap verdi, eder bey. Nanon haykırdı. Dediğini yapar. Hayatınızda bir kez olsun aklınızı başınıza toplayınız efendim. Fıçıcı bir kızına bir altına baktı. Bayan Grande bayıldı. Nanon çığlığı bastı. Görüyor musunuz yaptığınızı efendim? Hanımefendi ölüyor. Fıçıcı kutuyu yatağa attı. Al kızım al. Bir kutu için birbirimize düşmeyelim. Nanon sen git Bay Bergerin'i ara. Karısının elini öptü. Haydi kendine gel karıcığım. Geldi geçti işte. Barıştık bile. Değil mi canım kızım? Artık kuru ekmek değil, canının istediğini yiyeceksin. Ah işte gözlerini açıyor. Hadi aç, hadi. Anacık, cancık, bir avuç boncuk. İşte bak Eugenie ile kucaklaşıyoruz. Amcaoğlunu seviyor. İsterse evlensin onunla. Küçük kutuyu saklasın. Ömrün uzun olsun karıcığım. Hadi kendine gel ne olur. Dinle bak. Samur'da eşi görülmemiş kürsüyü sen yaptıracaksın kiliseye. Bu nasıl iş tanrım? Karına ve çocuğuna böyle mi davranacaktın Grande? Fıçıcı haykırdı. Bir daha yapmayacağım karıcığım. Göreceksin. Odasına gidip bir avuç Louis ile döndü. Paraları yatağın üstüne serpti. Altınları eline alıp haykırdı. İşte Eugenie, işte hatun, sizin bunlar. Hadi gül biraz karıcığım. Yeter ki sen iyileş. Bundan böyle Eugenie'ye veriyorum. Bunları da vermezsin değil mi kızım? Ana kız şaşkın birbirlerine baktılar. Eugenie, bunları alınız baba. Bizim paranıza değil, yalnız ve yalnız sevginize ihtiyacımız var. Baba altınları cebine doldurdu. Peki o halde alayım. Ama bundan böyle dostça geçinelim. Yemeği topluca yine aşağıda yiyelim. Akşamları iki soğuya tombala çekelim. Gülün, eğlenin. Ne dersin ha hatun? Yazık, isterdim salona inmeyi, birlikte oturup yemek yemeyi, tombala çekmeyi, sizi memnun etmek için isterdim. Ama kalkamıyorum ayağa artık. Zavallı karım, seni ne kadar seviyorum bilemezsin. Seni de öyle kızım. Kızını kucakladı. Ah, bir dalgınlıktan sonra insanın kızını öpmesi ne güzel şeymiş. Canım kızım, bak görüyor musun annecik, kızımla ben nasıl tek beden olduk. Sonra kutuyu gösterdi Eugenie'ye. Koş bağrına bas kutunu. Hadi korkma. Artık hiç böyle şeylerle kırmayacağım yüreğini. Samur'un en ünlü doktoru Bay Bergerin gelmişti. Kadını muayene ettikten sonra Grande'ye açıkça karısının durumunun çok kötü olduğunu ama gürültüsüz, patırtısız, sessiz bir ortam, titiz bir bakım, iyi bir yemek düzeni sağlayabilirlerse güz sonuna kadar yaşayabileceğini söyledi. Grande sordu. Pahalıya mal olur mu dersiniz? İlaç da ister mi? Doktor gülümsemekten kendini alamadı. İlaçtan çok bakım ister. Grande, onurlu bir insansınız bilirim. her zaman güvenim vardır size. Karımın muayenesi için kaç kez gelmeniz gerekiyorsa geliniz. Elinizden geleni yaptınız. Ne yazık ki sevgimi belli edemem. Her şey içimdedir benim. Kendi kendimi yer bitirir de kimseye belli etmem. Üzüntülüyüm. Bu üzüntü kardeşimin ölümüyle başladı. Nice paralar harcadım Paris'te onun için. Oluk gibi akıttım kısacası. Bitmek bilmiyor üstelik. Güle güle bayım. Karımı kurtarmak mümkünse kurtarın. Bu uğurda 100 frank, 200 frank harcayabilirim. Karısının ölümünden çok mirasın bölüşülmesini düşünen Grandi'nin coşkun dileklerine rağmen, annenin ve şaşkın kızın en küçük arzularına karşı gösterdiği hoşgörüye rağmen, Eugenie'nin sevgi dolu bakımına rağmen Bayan Grandi ölüme hızla yürüdü. O yaşta hastalanan pek çok kadınlar gibi her gün daha bir zayıflıyor, daha bir eriyordu. Güz yaprakları kadar inceydi. Gün ışığı, arasından süzülüp altın renge boyadığı bu sarı yapraklar gibi yaşlı annenin yüzünde ışıl ışıl yanıyordu. Nasıl yaşadıysa öyle öldü, dindarca öldü. Yüce bir ölümdü bu desek yerinde olmaz mı? Erdemleri, o melekçe sabrı, kızına karşı sevgisi özellikle 1822 Ekim'inde en yüce noktaya ulaştı. Yanmadan, yakınmadan, sızlanmadan sönüp gitti. Ak tüylü, lekesiz bir kuzu gibi gökyüzüne yükseliyordu. Tek üzüntüsü, soğuk yaşamını birlikte geçirdiği tatlı arkadaşından, tatlı Eugenie'sinden ayrılmaktı. Üzgün bakışlarıyla kızına başına gelecek nice yıkımları haber verir gibiydi. Kendi gibi ak kuzusunun yünlerini, hazinelerini yolmak isteyen bu bencil dünyada kızını yalnız bırakıp gittiği için tasalı, titriyordu. Son soluğunu vermeden önce şunları söyledi kızına. Mutluluk yalnız gökyüzündedir yavrum. Bir gün sen de ereceksin o mutluluğa. Ölümünün devri gününde Eugenie doğduğu nice hüzünler çektiği, annesini yitirdiği bu eve kendini bağlayan yeni nedenler buldu. Salondaki pencere boşluğuna, pabuçlu iskemleye gözyaşı dökmeden bakamıyordu. Babasını yeni yeni gösterdiği sevgiye baktıkça kendi kendine onu iyi anlayamadım demek diye düşünüyordu. Sabahları kahvaltı için salona inerlerken baba Grandi kızını koluna alıyor, saatlerce seven gözlerle yüzüne bakıyor, kısaca altınmış gibi üstüne titriyordu kızının. Yaşlı fıçıcı o kadar değişmişti ki, kızının önünde öylesine titriyordu ki, bunu gören Nanon ve Kruşolar bu halini adamın yaşlılığına verip akıl yeteneklerinin bozulmasından korktular. Ama ailenin yas tutmaya başladığı gün müşterisinin sırrını bilen tek kişi noter Kruşo'nun da davet edildiği akşam yemeğinden sonra adamcağızın kızına karşı iyi davranışlarının gerçek nedeni ortaya çıktı. Masa toplanıp kapı iyice kapatıldıktan sonra Grandi baba derdini açtı. İşte annenin kalıtçısının aramızda düzenlememiz gereken küçük bir iş var. Sonra noter Kruşo'ya dönüp onaylattı. Değil mi Kruşo? Evet. Hemen bugün mü baba? Bu kadar zorunlu bir şey mi? Evet cancağızım, evet. Kararsız bir durumda kalmak istemiyorum. Beni üzmek isteyeceğini sanmıyorum. Ah neler söylüyorsunuz baba. O halde bu akşam bir hal yoluna koyalım. Ne yapmamı istersiniz? Ben anlamam cancağızım. Kruşo'ya sorun bunu. Kruşo. Babanız annenizden kalanları ne bölüşmek, ne satmak, ne de nakit paranın vergisini vermek niyetinde değil. Bu demektir ki sizin ve bey babanızın arasında paylaşılmamış durumda bulunan bütün malların listesini çıkarmak diye bir sorun kalmıyor ortada. Grandi. Bir çocuğun önünde bunları konuşmak ille de gerekli mi Kruşo? Kruşo. Bırakın konuşalım Grandi. Grandi. Peki, peki dostum. Nasıl olsa ne siz ne de kızım beni soymak niyetinde değilsiniz. Değil mi cancağızım? Eugenie sabırsızlanmıştı. Ne yapmamı istiyorsunuz Bay Kruşo? Kruşo. Bu belgeyi imzalamanız gerekiyor. Böylece anneniz hanımefendinin kalıtından vazgeçip babanızla aranızda bölüşülmemiş durumda olan bütün malların semeresini babanıza bırakan bu belgeyi imzalamanız gerekiyor. Size yalnız çıplak mülkiyet kalıyor. Eugenie. Bütün bu söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Belgeyi verin bana ve neresini imzalamam gerekiyorsa gösterin. Grandi baba bir kızına, bir belgeye, bir kızına bir belgeye bakıyordu. Heyecandan terlemişti. Alnındaki ter tanelerini sildi. Sonra kızına sordu. Bak cancağızım, bu belgenin kaydı kuydu hayli para tutar. Sevgili annenin kalıtının tümünden vazgeçip geleceğini tamamen bana bıraksan daha iyi olmaz mı? Her ay 100 frank gibi yüklü bir para veririm sana. Sen de bu parayla sevdiklerin için bol bol dua okutursun kilisede. Ha? Ne dersin? Ayda 100 frank. Öjeni, nasıl isterseniz öyle olsun baba. Noter, size şunu hatırlatmak görevimdir hanımefendi. Böylece her şeyden yoksun kalıyorsunuz. Grande kızın elini alıp okşar gibi usul usul vurarak notere bağırdı. Sen sus kuruşo, kızım söyleyeceğini söyledi. Sözünden dönmezsin değil mi Öjeni? Bilirim dürüst kızsındır sen. Aman baba. Ateşle sarıldı kızına, delice sıktı kollarında. Babana can verdin kızım. Ama sana da can veren ben değil miyim? Ödeştik demektir. İşte her şey böyle hallolmalıdır. Hayat dediğinde nedir, iştir değil mi? Can kurban sana yavrum. Babanı seven erdemli bir kızsın sen. Artık gönlünün dilediğini yap. Sonra hayretten şaşıp kalan notere döndü. Yarın görüşürüz kuruşo. Mahkeme kaleminde oturur hazırlarız kalıttan vazgeçme belgesini. Devri gün Öjeni kendini kendi eliyle soyan belgeyi imzaladı. Yaşlı fıçıcı ilk yılı kızına değil ayda 100 frank bir kuruş bile vermeden kapadı. Kızı şaka olsun diye hatırlattığında kızarmaktan kendini alamayıp hızla odasına çıktı. Yeğeninden aldığı mücevherlerin aşağı yukarı üçte biriyle odaya döndü. Alaylı bir dille kızına, "Bak küçüğüm, 1200 frank alacağına karşılık bunları ister misin?" dedi. "Ah babacığım, sahi mi? Bana mı veriyorsunuz bunları?" Grande mücevherleri kızının önüne attı. "Gelecek yıl bir bu kadar daha veririm. Böylece kısa bir zaman sonra onun bütün takılı taklavatları senin olur." Kızının duygularını sömürmekten mutlu ellerini ovuşturuyordu. Yaşlı fıçıcı hala dinçti ama yine de yavaş yavaş işlerin dönüşünü kızına öğretmek ihtiyacını duymaya başlamıştı. 2 yıl başında durup yiyeceklerin nasıl verildiğini, alacakların nasıl alındığını gösterdi. Bağların ve çiftliklerin adını, dönümlerini öğretti. 3. yıla doğru cimri huylarına kızını iyice alıştırmış, onu da kendi gibi yapmıştı. Kilerin anahtarlarını korkmadan verebilirdi artık. Ve verdi de. Kızını evin efendisi yapmıştı. Öjeni ve babasının tek düzen yaşantısı önemli hiçbir olaya tanık olmadan 5 yıl gelip geçti. Eski duvar saati sarkacının tek düzen salıntıları kadar düzenli hep aynı şeyleri yapıp durdular. Öjeni'nin derin hüznü sır olmaktan çıkmıştı. Ne var ki bildikleri bu sırrı açığa vuran tek bir söz duymadılar zengin evin kızının ağzından. Bütün dostları kuruşolar ve kuruşoların sezdirmeden beraberinde getirdikleri birkaç kişiydi. Öjeni'ye whist oynamayı öğretmişler, her akşam oyun oynamaya geliyorlardı. 1827 yılında Grande kendini güçsüz duymaya başladığından topraklarıyla ilgili sırları açmaya başladı kızına ve güçlükle karşılaştığında noter Kuruşo'ya başvurmasını önerdi. Kuruşo'nun dürüstlüğüne güveni tamdı çünkü. Aynı yılın sonuna doğru 82 yaşındayken de adama inme indi ve kısa zamanda durumu ağırlaştı. Bay Berger'in hükmünü vermiş, kurtuluş yok demişti. Bu yalan dünyada yapayalnız kalacağını düşünüp Öjeni babasına daha bir yakınlık duymaya başlamış, bu son sevgi halkasına daha bir sıkıca bağlanmıştı. Bütün seven kadınlar gibi aşk her şeyi, bütün dünyasıydı ama gel gör ki Charles'ı yoktu yanında. Bütün sevgisini, özenini, dikkatini, akıl yetenekleri zayıflamaya başlayan cimriliği ise içgüdüsel bir şekilde süre duran yaşlı babasına vermişti. Bu adamın ölümü de yaşantısına benzedi. Sabahtan itibaren altında tekerlekli koltuk, odasının kapısıyla ocak arasında mekik dokudu. Mutlaka altınla doluydu orası. Hiç kıpırdamadan duruyor, kendisini görmeye gelenler olursa telaş ve üzüntüyle bir onlara bir demir kaplı kapıya bakıyordu. Duyduğu en küçük bir gürültünün bile nereden geldiğini araştırıyordu. Noteri en çok şaşırtan da avludaki köpeğin soluk alışını bile işitmesiydi. Çiftçilerin geldiği, bağcılarla hesaplaştığı ya da makbuz kestiği gün ve saatlerde şaşkınlığından eser kalmıyor, odasının kapısına dek tekerlekli koltuğunu sürüp kızına kapıyı açtırıyor, kızının para keselerini iyice saklayıp saklayamadığını, kapıyı iyice kilitleyip kilitleyemediğini denetliyordu. Her zaman yeleğinin cebine koyduğu, sık sık yokladığı değerli anahtarlarını kızından alır almaz sessizce eski yerine dönüyordu. Zaten eski dostu noter Kruşo, Charles Grande dönmediği takdirde Eugenie'nin ister istemez yeğeniyle evlenmek zorunda kalacağını sezmişti. Bu yüzden Grande'nin servetine daha bir özen, daha bir dikkat gösteriyordu. Her gün buyruklarını almak üzere Grande'ye uğruyor, Fried Fond'a gidiyor, adamcağızın tarlalarını, bağlarını, otlaklarını denetliyor, ürünü satıyor, hepsini altın ya da gümüş paraya çevirip Grande'ye teslim ediyor ve paralar keselerle öteki keselerin yanına boyluyordu. Derken ölüm saati geldi çattı. Bedeninin güçlü çatısı çatırdadı, yıkılmaya başladı. Ocağın köşesinde, odasının kapısının tam karşısında oturmak istiyordu ille de. Üstüne konan bütün örtüleri toparlayıp kendine doğru çekiyor. Nanon'a, sar beni, sar bunlarla, sar da paralarımı çalmasınlar diyordu. Bütün canının toplandığı gözlerini açabildiği zaman hemen hazinesini sakladığı odasının kapısına çevirip kızına soruyordu. Oradalar mı, oradalar mı? Sesi telaşlı ve korkuluydu. Cevaplıyordu Eugenie. Evet baba. Altınlara dikkat et. Getir, önüme altın koy. Eugenie masanın üstüne altınları seriyor. Nasıl yeni yeni görmeye başlayan bir çocuk aynı şeye şaşkın gözlerle bakarsa, adamcağız da öyle gözlerini saatlerce altınlardan ayırmıyordu. Ve tıpkı bir çocuk gibi dudaklarında korkunç bir gülümseme vardı. Yüzünde mutlu bir anlatım. Bunlar ısıtıyor beni, diyordu. Mahallenin papazı kutsamaya geldiğinde haçı, şamdanları, gümüş su kabını görünce ölü gözleri canlanıverdi birden ve burnundaki et beni son bir kez daha kımıldadı. Papaz İsa'yı öpmesi için altın yaldızlı haçı dudaklarına uzattığında haçı almak için öyle bir saldırdı ki bu çaba hayatına mal oldu. Eugenie'nin önünde diz çökmüştü ama göremiyordu artık. Kız babasının soğuk eline oluk gibi gözyaşları döküyordu. Adamcağız Eugenie gelsin dedi. Hakkını helal et baba. Onları iyi sakla. Öte dünyada hesap vereceksin bana. Bu son söze bakılırsa Hristiyanlık cimrilerin dini olsa gerek. Eugenie Grande'nin Nanon'dan başka kimsesi kalmamıştı artık. Yalnız Nanon anlayabilirdi onu. Onu seven tek yaratık, derdini dökebileceği tek insandı Nanon. Şimdi bir hizmetçi değil, iyi bir dosttu Nanon. Babasının ölümünden sonra Eugenie, Samur ili sınırlarında yılda 300 bin livr gelir getiren toprakları, %3 faizle yatırılmış 6 milyon liralık tahvili ki 60 franklık bu tahviller şimdi 77 frank değerindeydi, 2 milyon altını, 100 bin frank kadar gümüş parası ayrıca alacakları olduğunu öğrendiği noter Kruşo'dan mallarının toplamı 17 milyon kadar tutuyordu. Eugenie, amcaoğlum şu an olmalıydı, dedi kendi kendine. Noter Kruşo'nun yeni müşterisine varlığının listesini sunduğu gün noter gidince Eugenie ve Nanon evde yalnız kaldılar. Şimdi başı boş kalan annesinin oturduğu pabuçlu sandalyeden tut da amcaoğlunun su içtiği bardağa dek her yanı anılarla dolu salondaki ocağın başına oturdular. Yalnız kaldık Nanon. Evet küçük hanım. O narin delikanlının nerede olduğunu bilsem gider kendim arardım. Aramızda koca deniz var. Zavallı kız bütün dünyası demek olan bu soğuk ve karanlık evde eski hizmetçisi Nanon'la oturup gözyaşları dökerken Nantes'tan Orleans'a kadar her yerde yalnız ve yalnız Eugenie Grande'nin 17 milyonu konuşuluyordu. Eugenie'nin ilk işi Nanon'u ömür boyu sürecek yılda 1200 frank bağlamak oldu. 600 frankı da önceden vardı zaten. Şimdi tam yağlı bir kuyruk olmuştu. Bir aya kalmadan Bayan Grande'nin bütün taşınmaz mallarının genel kuruculuğuna atanan Antoine Corneler'in himayelerinde kızlıktan kurtulup kadın oluverdi. Bayan Corneler çağdaşlarına göre sonsuz bir üstünlüğe sahipti. 59 yaşında olmasına rağmen ancak 40 yaşlarında kadar görünüyordu.